Soru: Zikir esnasında ve sonrasında dervişlerde görülen irkilme ve titreme gibi haller tabii midir? Cevap: İnsan bazen Allah'ı zikir esnasında bu tür haller yaşayabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adı anıldığında gerçek müminlerin kalplerinin titrediğinden bahsedilir. Bu vecd hali, yürekte hissedilen, dışarıdan fazla fark edilemeyen manevi bir heyecan ve ürpertidir. Tabii ki bu hallerin herkese şamil olduğu söylenemez. Titreme ve taşkınlık ifade eden cezbe tarzındaki davranışlar, tasavvufta çok makbul sayılmaz. Tasavvuf erbabı dışarıdan gözlenilebilen vecd ve cezbeyi kabul ve red noktasında ikiye ayrılır. Bayezid Bistami ve onun meşrebinde olup sekr yolunu tutanlar vecd ve cezbeyi önemser. Cüneyd-i Bağdadi ve onun meşrebinde olan sahv ve temkin ehli ise cezbe ve taşkınlığa çok fazla değer atfetmez. Ancak zikir ritmik bir tavır olduğundan ritim yükseldikçe vecd ve trans meydana gelmesi kaçınılmazdır. Dakikada 110'a ulaşan ritmin insanda vecd ve transı kolaylaştırdığı söylenmektedir. Nitekim pop şarkıcılarının ritmik tavırlarından transa geçen insanlar da az değildir. Dolayısıyla önemli olan transı tetikleyen duygunun ne olduğu ve insanda uyandırdığı düşüncedir. Bu yüzden trans halinin dışa vurulmasını uygun görmeyen tasavvuf erbabı, kanını içine akıt ya da ateşini içine göm derler. Soru: Sohbetlerde derviş, şeyhinin adı geçince hopluyor zıplıyor. Ama Allah'ın, peygamberin ismi 100 kere geçtiği halde hiçbir şey olmuyor. Mürit için buradaki ölçü ne olmalıdır? Cevap: Bir önceki soruda vecd ve cezbeyi anlatırken, Kur'an okurken vecde gelmeyip başka şeylerle vecd gelenlerin hakka değil, halka tutkun olduklarını belirtmiştik. Şeyhinin adı geçtiğinde vecd ve cezbe eseri tavırlar gösteren kimse henüz fena fi şeyh konumundadır. Buysa işin başıdır. Aslında gerçek vecd, Allah'ın adı anıldığında meydana gelendir. Ashab-ı kiram, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçtiğinde heyecanlanır, kalpleri yerlerinden fırlayacakmış gibi atardı. Bu yüzden elleriyle kalplerini bastırmak lüzumunu hissederlerdi. Bugün bizim Resulullah'ın adı geçtiğinde adet olarak yaptığımız hareketi onlar zaruret olarak yaparlardı. Soru: Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi istedim ve mahlukatı yarattım. Hadisine itirazlar var. Ne dersiniz? Cevap: Tasavvuf çevrelerinde alemin yaratılışıyla ilgili konuları izah sadedinde rivayet edilen bu hadise, başta İbn-i Teymiye olmak üzere bir takım ilim ve hadis ricalinin karşı çıktığı ve uydurma olduğunu söyledikleri bilinmektedir. Ancak bu sözün Kur'an'daki "Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım" ayetine uygun düştüğünü öne süren Aliyü'l-Kari gibi alimler de eksik değildir. Aliyü'l-Kari hadisin bu ayete uygunluğunu izah ederken, ayette geçen "bana kulluk etsinler" ibaresini İbn Abbas'ın "beni tanısınlar" şeklinde tefsir ettiğini delil göstermektedir. İbn Teymiye'nin müteşeddit ulemadan olduğu, özellikle tasavvufi konularda rivayetlere karşı titizlik gösterdiği malumdur. Aliyü'l-Kari de müteşeddit alimlerden sayıldığı halde hadisin manasını kabul etmek suretiyle işin önünü açmıştır. Kenz-i Mahfi diye bilinen bu rivayet, meşhur kaynaklarda bulunmasa da mana olarak İbn Abbas tefsirine uygun düşmektedir. Soru: Kenz-i Mahfi hadisine yapılan itirazlara nasıl cevaplar verilebilir? Cevap: Tasavvuf ehlinin hadislere bakışı ve hadisleri nakledip kullanmadaki usulleri, hadisçilerin usulüne benzemez. Hadisçiler hadisleri bir eczacı titizliğiyle, senetleri ve manalarıyla naklederler. Çünkü işleri budur. Sufiler ve diğer ilim erbabı ise kendi ilimlerini alakadar eden rivayetlerle ilgilenirler. Onlardan hadisçilerin rivayet titizliği beklenmez. Onları alakadar eden manadır. Doktor için ilacın hastalığın tedavisindeki etkisi formül ve muhtevasından daha önemlidir. Sufi için de hadisin irşattaki yeri ve manasının Kur'an'ın muhtevasına uygunluğu senet ve rivayet zinciriyle ilgili bilgilerden daha değerlidir. Sufi bu uygunluğu gördükten sonra hadisi kullanır. İman bir tanıma, marifet ve sevme, muhabbet işidir. Kulluk tanımayla başlar, sevmeyle gelişir. Allah Teala kendi sıfatlarını ishar etmek istediği için varlık alemini yaratmıştır. Binaenaleyh, alemin varlığında bir sevgi, devamında da sevgi ve cazibe vardır. Meseleye bu açıdan bakıldığında hadisin anlamı doğrudur. Ama illa hadis kaynaklarından delil isteniyorsa onu bulmak zordur. Herhalde bu zorluktan dolayı olsa gerek ki Bursalı İsmail Hakkı, Kenzi Mahfi adlı risalesinde bu sözün mükaşefe ehlince sahih kabul edildiğini belirtmektedir. Soru: ben Allah'ın sevgilisiyim ve Allah'tan en çok korkanınızım. Hadisine binaen, Allah'tan korkmak ne demektir? Sevgi ve korku nasıl bir arada bulunur? Sevgiden nasıl korkulur? Açıklar mısınız? Cevap: sevgiyle korkunun aynı anda beraber bulunduğu duyguya heybet denir. Bu duygu, Hakk'a yakın olmanın meydana getirdiği endişe hissidir. Onun yakınlığından mahrum kalmayı gerekli kılacak bir hata yapmaktan korkmaktır. Buradaki korku, yırtıcı hayvandan veya karanlıktan ya da düşmandan korkmak gibi bir korku değildir. Aksine, anasının kucağındaki bir yavrunun anasından korkması veya amiri tarafından çok sevilen bir memurun herhangi bir kusur ve hatası sebebiyle amirinin iltifatından mahrum kalmaktan korkması gibi bir korkudur. Eğitimde bir ölçü vardır. Çocuğa verilecek en büyük ceza, onu sevgiden mahrum bırakmaktır. Sevgiden mahrum bırakmak, en büyük ceza olduğuna göre, insan sevgisiz kalmaktan elbette korkacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir denge peygamberi olduğu için, sevgi ve korkuda orta yolu tarif etmektedir. Korkusuz bir sevgiyi ya da sevgisiz bir korkuyu değil, ikisini aynı ölçüde tutan bir anlayışı anlatmaktadır. Soru: tasavvufun sermayesi muhabbet ve teslimiyettir. Manevi terakki teslimiyette kemale, teslimiyette kemal, muhabbette kemale bağlıdır. Öyleyse muhabbetin gerçekleşmesi için ne yapmak gerekir? Bir bakıma vehbi olan bu devletin kesbi yönü yok mudur? Cevap: muhabbet ve teslimiyet arasında kurduğunuz ilgi çok güzel. Gerçekten muhabbet olmadan teslimiyet, teslimiyet olmadan terakki olmaz. Önce Rabia Adeviye'nin dediği gibi, seven sevdiğine itaat eder düşüncesinden hareketle gerçek sevgiye ulaşmak için kul planında neler yapılabilir, onların üzerinde duralım. A. Nefsin başka şeylere meylini azaltarak gönülden masiva sevgisini çıkarmak. Bu da genellikle mücahede ve riyazatla gerçekleşir. Kur'an'daki Allah insanın göğsünde iki kalp yaratmamıştır ayeti, gönülde iki tür sevginin aynı anda bulunamayacağını ifade etmektedir. Çünkü sevginin kemali, kalbin bütün mevcudiyetiyle Allah'ı sevmesidir. Her seven sevdiğine bağlıdır ve insanın sevdiği ve bağlandığı şey, onun tanrılaştırdığı şey haline gelebilir. Nitekim, nefsinin hevasını tanrı edineni gördün mü? Ayetiyle, Taberani'nin rivayet ettiği, yeryüzünde Allah'ı en çok kızdıran put, kendisine tapılan heva ve hevestir hadisidir. B. ibadet ve taatle marifeti artırmak. Marifet, insan kalbini bütünüyle kaplayınca muhabbetin doğmasını sağlar. Bunun yolu, nafile ibadet ve taatlarla ruhu güçlendirmektir. Bu yolla elde edilen muhabbet, toprağı temizlemekten sonra tohum ekmeye benzer. Ayrıca kutsi hadiste, ''Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder, hatta ben onu severim.'' buyurulmasından, sevginin kulun gayret ve himmetine göre vehbi hale geldiği anlaşılmaktadır. Soru: İnsanı muhabbet ve sevgiye hazırlayan sebepler nelerdir? Cevap: İnsanı muhabbet ummanına gark eden şeyler, vermek, bağışlamak, güzellik, kemal ve fazilettir. Bu sıfatların kemali ancak Allah'ta mevcuttur. Bu yüzden gerçek sevgiye layık olan sadece O'dur. İnsanın Allah sevgisine erebilmesi için şunlara dikkat etmesi öğütlenmektedir. 1. Allah sevgisinin meydana gelmesi için zikre devam gerekir, çünkü seven sevdiğini çokça anar. 2. Allah'ın nimet ve ihsanını düşünmek gerekir, çünkü ihsan da sevgi sebebidir. 3. Allah dostlarıyla irtibatı sağlam tutmak lazımdır, çünkü seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. 4. Allah'ın emirlerine itaat icap eder. Çünkü itaat sevgi doğurur ve seven sevdiğine itaat eder. 5. Allah'a muhabbet talebiyle dua etmek iktiza eder. Çünkü sevginin kaynağı ve ilk seven O'dur. Soru: Erkekle kadın arasındaki muhabbet konusu mecazi aşk olarak görülmekte ve bunun ilahi aşka köprü olduğundan bahsedilmektedir. Bu konuda bilgi verir misiniz? Cevap: Sufilere göre erkeğin kadına olan muhabbeti Allah'a muhabbetin bir eseri olarak değerlendirilir. Çünkü arifler kadında hakkın ışığını görür. Nitekim Kur'an'da da "Biz her şeyi bir nefisten yarattık. Eşini de ondan yarattık." buyrulur. Bu yüzden tasavvufta aşk denilince genelde ilahi aşk anlaşılmakla birlikte mecazi aşk da makbul sayılmıştır. Mecazi aşk, nezih bir duyguyla karşı cinsi olan sevgidir. Nitekim İbn Arabi'nin Fususunda yer alan sufiyane bir beyit mecazi aşkı çok güzel özetlemektedir. Halk nezdinde benim aşıklığım sıhhat buldu. Ancak kimse bilmedi, benim aşkım kime oldu? Sultanül Aşıkîn unvanının sahibi İbn Farid ise diğer bütün arifler gibi mutlak cemali mukayyet cemalde görmekte ve alemdeki her güzelliği Hakk'ın cemaliyle izah etmektedir. Bu anlayış, mecazi varlıklardaki âriyet ve emanet güzelliğin ilahi kaynaklı olduğunun bir ifadesidir. Nitekim o şöyle demektedir: Her güzel kadın ve her yakışıklı erkeğin güzelliği, onun güzelliğinden ödünç alınmadır. Bu anlayış tevhid tezahürüdür. Her şeyin sahibi ve her fiilin faili olarak Allah'ı gören insan, sonuçta kendi varlığından geçerek hak ile kaim olduğu gerçeğini yakalar. Bu duyguya eren de benlikten kurtulur, fiziki güzelliği de maddi varlığı da kendinde emanet görerek bunlarla övünmek yerine Hakk'a şükretmenin yolunu arar. Buysa insani ilişkilerde mistik bir tavrın, sağlam bir tevekkül ve teslimiyetin tezahürü demektir. Mecazi aşka tutulan kişinin kalbi hassasiyet ve inceliği artar. Böyle bir kalp de ilahi aşka yönelmeye müsait bir hale gelmiş olur. Bundan sonra mecaza takılıp kalmadan hakiki aşka yönelmek esastır. Çünkü mecaz, hakikate götüren köprüdür. Soru: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, "Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadınlar, güzel koku ve gözümün nuru namaz hadisinin tasavvufi muhitlerce yorumuyla ilgili bilgi verir misiniz? Cevap: bu konuda en dikkat çekici yorum İbn Arabi Hazretlerine aittir. O bu konuda şunları söyler. Hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine sevdirilenlerden ilk olarak kadınları zikretmesi, kadının erkeğin bir parçası olmasıyla alakalıdır. İnsan Hakk'ın zuhurunun bir parçası olduğu gibi, kadının da erkeğin zuhurunun parçası olduğundan bu sevgi küllün cüz'e iştiyakıdır. Kadın erkeğin sureti üzere zahir olduğundan erkek kadına özlem duyar. Erkeğin kadına olan sevgi ve özlemi bir şeyin kendisine sevgisi gibidir. Allah adeta erkekte kadının kendisinden çıkartıldığı boşluğu kadına arzuyla doldurmuştur. Kadın hakikat itibariyle erkeğin aynı, suret itibariyle ise cüz'i parçasıdır. Küllün cüz'e muhabbeti, parçanın bütüne muhabbetinden fazladır. Kadının erkeğe sevgisi, bir şeyin kendi yurduna düşkünlüğü gibidir. Çünkü erkek, yaratılışı itibariyle kadının yurdu mesabesindedir. Bu izaha göre erkeğe kadın sevdirildi. Allah da kendi sureti üzere yarattığı Hazreti Adem'e muhabbet gösterdi ve nurdan yarattığı meleklere ona secde etmelerini emretti. Mevlana Mesnevisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen, akılların kadınlara mağlup olduğunu, cahillerin ise galip gelmeye çalıştığını söyleyerek der ki, akıl ve gönül sahipleri üzerinde kadınlar galiptir. Cahil kişilerse kadına galip olurlar. Cahiller pek sert ve pek kaba kişilerdir. Çünkü cahil ve kaba erkeklerde incelik, lütuf ve sevgi azdır. Onların yaratılışlarında hayvanlık sıfatı üstündür. Sevgi, incelik ve acımak insanlık huyudur. Öfke ve şehvetse hayvanlık sıfatıdır. Soru: mecazi aşktan yola çıkan Mecnun'un Leyla Leyla derken sonunda ulaştığı Mevla'dır. Bu açıdan bakıldığında hem Leyla sevgisini, hem şeyhe olan sevgiyi, hem de Allah sevgisini nasıl yorumlarsınız? Cevap: mecazi aşkta insan ciddi bir sevme temrininden, alıştırmasından geçer. Mecaz köprüsü insanı hakikate taşır. Sevgide teki bulabilenin bu tek sevgiyi Leyla sevgisinden Mevla sevgisine inkılap ettirmesi mümkündür. Nitekim Yunus da bunu şöyle ifade eder. Mecnun'a sordular: Leyla niç oldu? Leyla gitti, adı dillerde kaldı. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu. Yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Mürşide duyulan sevgi de ilahi sevginin başlangıç noktası ve alt basamağı sayılabilir. Nitekim sevgi ikiliği ortadan kaldırdığından Leyla Mecnun hikayelerinde Mecnun bir süre sonra kendini Leyla zannetmeye başlar. Hekime tedaviye gittiğinde bile "Aman hekim, dikkat et, Leyla'yı incitme" diyerek kendini kasteder. Çünkü onun için artık tek varlık vardır. O da Leyla'dır. Nitekim Fuzuli bunu şöyle ifade eder: ger men men isem, nesin sen ey yar? Ver sen sen isen, neyim menizar? Yani eğer ben ben isem ey sevgili, sen de sen isen, bu ağlayan ben kimim o zaman? Mecazi aşkın ilahi aşka taşıyıcı bir özelliği vardır. Nitekim Mehmet Galip Bey, mecazi aşkın insan kalbinde durarak ilahi aşka dönüşeceğini, üzüm suyunun da küp içinde durarak bade, şarap olduğunu şöyle belirtir: aşk dursun ko mecazsa da sinende sensin, âb-ı engür hum içinde durarak bade olur. Soru: Aşkta bir dert ve çile vardır. Ama aşıklar bundan şikayetçi değildir. Acaba neden? Cevap: evet, bütün aşıklar, özellikle Fuzuli, aşk derdinden mutludur ve doktorun kendisine ilaç diye verdiklerinden rahatsızdır. O der ki, aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip. Kılma derman, kim helakim, zehri dermanındandır. Fuzuli'den yaklaşık 2 asır sonra Bursalı İsmail Hakkı aynı duygu ve düşünceleri şöyle ifade etmiştir: yanıma gelse ilacıyla tabip, başka bir dert olur ilacı onun. Tatlıdır aşk veli kim ki onu, tatmadıysa haline acı onun. Bir doktor ilacıyla yanıma gelse, onun ilacı bana başka bir dert ve hastalık verir. Aşk çok tatlıdır ama onu tatmayan insanoğlunun haline acımak gerekir. Hayat, sevgi ve aşkla yaşandığı zaman daha anlamlı ve daha güzeldir. Hayatın zorluklarına katlanmak ancak aşkla mümkündür. Nitekim bir İngilizce ifadede bile buna vurgu yapılmaktadır: hayat aşkla güzeldir. Bu ifade bile insanın bir gönle girmesi gerektiğini, hayatı anlamlı kılmanın sevmekle mümkün olacağını anlatmaktadır.